وين انت يا حمدان امك تناديك وراك ما تسمع شكايا ونداية يا مسندي.
Kur'an'ın kelamullah olduğuna dair delil çoktur ve 1400 yıldan beri bir kelimesi değişmemiş aynı nüsha. Dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi asra ait olursa olsun aynı nüshayı göreceksiniz. Bir kelimesinin farklı olmadığını göreceksiniz. Böyle başka bir eser varsa dünyada göstersinler. Göstersinler. Onun gibi nefisleri terbiye eden bir eser var mıdır? İnsanın nefsinin derinliklerini bilen, onu terbiye etmenin yollarını bilen, kızını diri diri toprağa gömecek kadar vahşi adamları alıp oradan yükselten, başka bir eser var mıdır?
İnnel hamdelillah, nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم امين. Kıymetli kardeşlerim, Ahkaf suresinde Allah azze ve celle peygamberine şöyle söylemeyi emretmişti. Onlara de ki, Resulüm, ben peygamberlerden bir türedi değilim. Siz benim söylemiş olduğum şeyi neden garipsiyorsunuz? Benden evvel de çok peygamberler geldi geçti. Yeryüzünde ilk defa peygamberlik iddia eden, peygamberliğini ilan eden de ben değilim. Benden evvelki peygamberlerin adını duydunuz, biliyorsunuz. Ehli kitaptan bir takım şeyler öğrendiniz. Ehli kitabın kitabından, kitaplarından bazı şeyleri biliyorsunuz. Onların peygamberleri hakkında bilgiye sahipsiniz. O halde neden şaşırıyorsunuz? Hem de o kitaplarda ahir zamanda son peygamberin gönderileceği de bildirilmiş olduğu halde. Ben ilk peygamber değilim, aksine son peygamberim. De ki onlara, ey Resulüm, ben peygamberlerden bir türedi değilim. son peygambere böyle şaşırmış gibi muamele etmek doğru olabilir mi? Ondan evvel on binlerce peygamber gelmiş olduğu halde sanki yeryüzüne Allah ilk defa bir peygamber gönderiyormuş gibi davranmak doğru olabilir mi? Onlara bunları hatırlat ey Resulüm. Ve senin söylemiş olduğun davanın yeryüzüne ilk defa senin tarafından getirildiğini zannetmesinler. Yeryüzünde bu davayı ilk defa anlatan sen değilsin. Senden evvel çok peygamberler aynı davayı anlattılar. De ki onlara, ben peygamberlerden bir ilk değilim. Bu davayı ilk defa ortaya atan birisi değilim. Tüm peygamberlerin davası aynıydı. Hazreti Adem evladına tevhidi öğretti. Fakat sonra evladının içinden bazıları saptı. İlk insan tevhid ile yeryüzünde hayatına başladı. Dünyanın en eski davası tevhid davasıdır. Dünyanın en eski inancı tevhid inancıdır. Çünkü ilk insan bir peygamber olarak gönderilmiştir. Ve peygamberlerin de davası tevhiddir. Onlara bunu hatırlat ve de ki ben bana ne yapılacağını da bilmem, size ne yapılacağını da bilmem. Ben de sizin gibi bir beşerim. Bana vahiy geliyor sadece. Rabbim bildirmezse ben de bilemem. Siz belki peygamberin olağanüstü bir varlık olmasını istiyorsunuz. Halbuki Allah öyle istemiyor. İnsanlar peygamberleri melekler gibi görmek istiyor. Yemeyen, içmeyen, uyumayan, hiçbir ihtiyacı olmayan, hastalanmayan, böyle bir varlık, hatta belki görünmeyen, istediği zaman kaybolabilen, insanüstü bir varlık olarak görmek istiyorlar. Halbuki yeryüzünde yürüyenler insandır, yaşayanlar insandır. O halde onlara insandan bir peygamberin gönderilmesi gerekir. Eğer melekler peygamber olarak gönderilmiş olsaydı, o zaman da itiraz edeceklerdi. Bize örnek olamaz diyeceklerdi. Biz onun gibi değiliz. O melek, biz melek değiliz. Onun yemeye içmeye ihtiyacı yok. Biz çalışmak zorundayız, yemek içmek zorundayız. O korkmuyor, biz korkuyoruz. Bizde olmayan bir takım sıfatlar var onda. O halde o bize örnek olamaz. Bize bizim gibisi örnek olarak gönderilseydi ya derlerdi. Eğer peygamber insan olarak değil de bir melek olarak gönderilseydi, o takdirde de öyle itirazlarda bulunacaklardı. Hakikati kabul etmek istemeyenler daima itiraz edecek bir şey bulurlar. Allah Azze ve Celle insanlara insandan bir peygamber gönderiyor, ona da itiraz ediyorlar. Melekten gönderseydi ona da başka bir şekilde yine itiraz edeceklerdi. Asıl mesele onlar uymak istemiyorlar. Peygamberi Allah Azze ve Celle de ki onlara, ben de sizin gibi bir beşerim. Ene beşer mislukum yuha iley. Tek farkımız bana vahiy geliyor. Ben de sizin gibi bir beşerim. Etten kemikten yaratılmışım, acizim. Ben de sizin gibi hasta olurum. Ben de sizin gibi çalışmak zorundayım. Ben de ekmek yemek zorundayım. Ben de uyumak zorundayım. Ben de ölürüm. Benim bu yönlerden sizden bir farkım yok. Ancak benim sizden farkım vahiy yönünden. Bana vahiy geliyor. Size vahiy gelmiyor. Dolayısıyla sizin bana ittiba etmeniz bu yönden gerekiyor. Yoksa olağanüstü bir varlık olduğum için değil. Gaybı da bilmem. Dağları taşları altına da çeviremem. Ölüleri de diriltemem. Ben size böyle bir şey söylemedim. Ben sadece sizi Hakk'a davet ediyorum. Benim vazifem bu. Allah eğer isterse benim elimden mucizeler gerçekleştirir. Ancak Allah Azze ve Celle insanların düşünmesini istemektedir. Onların düşünerek iman etmesini istemektedir. Mucizelerin zorlamasıyla değil, İşte onlara bunları söyle. De ki ben de sizin gibi bir beşerim. Olağanüstü bir kudrete sahip değilim. Yarın bana ne olacağını ben de bilmiyorum. Allah Azze ve Celle acaba bana güç kuvvet verecek ve benim davam galip gelecek mi? Bilmiyorum. Acaba siz iman edecek misiniz yoksa böyle devam edeceksiniz? Onu da bilmiyorum. Rabbim size ne yapacak? Onu da bilmiyorum. Ben zaten size böyle şeyler iddia etmedim. Sadece hakkı getirdim size. Ben bana vahyedilene uyuyorum. Allah Azze ve Celle peygamberine böyle söylemesini emrediyor. Ben bana vahyedilene ittiba ederim. Peygamber bile kendisine vahyedilene ittiba etmekle mükellef. Dolayısıyla bütün Müslümanlar hepsi vahye ittiba etmekle mükelleftirler. Biz hem Kur'an'a hem peygambere ittiba etmekle mükellefiz. Hazreti Peygamber vahye, Kur'an'a ittiba etmekle mükellef. Biz ise hem Kur'an'a hem de peygambere ittiba ile emrolunmuşuz. Ali İmran suresinde Allah Azze ve Celle buyurur ki قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Eğer hakikaten Allah'ı sevme iddiasında sadıksanız o zaman yapmanız gereken şey bana uymaktır. Onlara böyle söyle. Hakikaten Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Demek ki Allah'ı sevmenin bir şartı var. Allah'ı sevenlerin yapması gereken bir şey var. Sadık iseler, gerçekten Allah'ı seviyorlarsa peygambere uymakla da mükelleftirler. Peygambere sadece iman etmekle değil, onun peygamberliğini kabul etmekle değil, aynı zamanda ona uymayı kabul etmekle emrolunmuşuz. Ona uymayı kabul etmek zorundayız. Ben peygambere uymak zorundayım demek zorundayız. Bunun zorunlu olduğuna iman etmek zorundayız. Sadece peygamberin peygamber olduğunu kabul etmek kafi değil. Onun peygamberliğini kabul edip ama ona uymak zorunda değilim ben, eski kitaplara da uyabilirim gibi düşünen ehli kitap. Biz bize gelen kitaba uyarız diyen ehli kitap. Peygamberinizin peygamberliğini kabul etsek bile, Kur'an'ın kelamullah olduğunu kabul etsek bile biz ne kitabınıza ne de peygamberinize uymak zorunda değiliz diyenler. Bunlar bu halleriyle iman etmiş sayılamazlar. Peygamberi kabul etmekle, Kur'an'ı kabul etmekle iman gerçekleşmez. Peygambere ve Kur'an'a ittibayı kabul etmekle emrolunmuşuz. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve selleme Allah azze ve celle burada öyle emrediyor. De ki ben bana vahyedilene ittiba ediyorum. Başka ayetlerde demin ifade ettiğim gibi peygambere ittibayla da Allah azze ve celle bize emrediyor. Demek ki Allah'a ittiba, yani Kur'an'a ittiba ve bir de peygambere ittiba ile emrolunuyoruz. Onlara bunu hatırlat ey Resulüm. Ben peygamber olduğum halde ben bile kafama göre davranamıyorum. Siz kim oluyorsunuz yani? Ben bana vahyedilene ittiba ediyorum. Kendi kafama göre bir hayat tarzı ortaya koymuyorum. Kendi kafama göre helaller haramlar tayin etmiyorum. Kendi kafama göre millete kanunlar koymuyorum. Ben bana vahyedilene uyuyorum. Peki ya siz ne yapıyorsunuz? Yani ben de sizin gibi davranmak zorundayım. Ben de bana vahyedilene uymak zorundayım. Ama siz peygamber olmadığınız halde de yine kendi kafanıza uymaya devam ediyorsunuz. Kafanıza uyabileceğinizi zannediyorsunuz. Haddinizi bilmiyorsunuz. Allah Azze ve Celle insanlara peygamberine böyle söyletmekle aslında insanlara bir ders vermiş oluyor. Peygamber olsaydın bile yine de vahye uymakla mükellefsin. İstakim keme umirt. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Emrolunduğun gibi peygambere bile Allah Azze ve Celle böyle söylüyordu. Sana nasıl emredilmişse öyle yaşayacaksın. Peygamberi Allah Azze ve Celle koyması gereken yere koyar. Hem ona saygıyı gerçekleştirir bu kitap,
hem de onun putlaştırılmasını da engeller. Ya eyyühellezine amenu la tuqaddimu beyne yedeyillahi ve resuli. Ey müminler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Yalnız Allah'ın değil, Resulünün de önüne geçmeyin. Allah Azze ve Celle peygamberin makamını bize gösterir. Peygamberde böyle bir makam var. Onun önüne geçemezsin. O bir şey dediği zaman sen başka bir şey diyemezsin yani. Onun görüşü o, benim görüşüm o değil diyemezsin yani. Ve yine Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, ey müminler, ey iman ettim diyenler, peygamberin yanında sesinizi yükseltmeyin. Ya eyyühellezine amenu la terfa'u esfâtekum fevka savtin nebi ve la techeru lehu bil kavli kecehri ba'dikum li ba'd. Ey müminler, ey müminim diyenler, hakikaten iman ettiğini söyleyenler, peygamberin yanında yüksek sesle konuşmayın. Ona birbirinize seslendiğiniz gibi uzaktan seslenmeye kalkışmayın. Ya Muhammed bir bakar mısın hele gibi, ya Resulallah bir dakika bir bakar mısın gibi konuşmayın. Yanına gidin, adam gibi konuşun. Uzaktan öyle birbirinizi çağırır gibi onu çağırmayın. Allah Azze ve Celle peygambere gösterilmesi gereken saygıyı da öğretir. Bir taraftan böyle ayetlerle doludur bu kitap. Bir taraftan da peygamberin de bizim gibi bir insan olduğunu anlatır. Onun melek olmadığını ve ilah olmadığını, gaybı da bilmediğini anlatır. Böylece bir dengeyi koyar. Kitapta denge var. Allah Azze ve Celle her şeyi yerli yerine oturtmaktadır. Peygamber'e hem saygı duyulacak, hem ona ittiba edilecek, hem onun dediği gibi yaşanacak. Kur'an'da belirtilmemiş olan meselelerde peygambere müracaat edilecek. Kur'an'da belirtilen meselelerde de yine peygambere müracaat edilecek. Onun açıklamalarına bakılacak. O ne demişse onun dediği herkesi bağlayacak ve herkes için geçerli olacak. Bir taraftan böyle, bir taraftan da o peygamber evet böyle yetkilidir. Evet Allah Azze ve Celle ona saygısızlığa müsaade etmemektedir. Onu normal bir insan gibi görmemize de engel olmaktadır. Çünkü ona vahiy gelmektedir. Bir yönüyle bizim gibi insandır. Evet ettendir, kemiktendir, gaybı bilmemektedir. O da acizdir, o da hasta olur, o da ölür. Evet o yönlerden öyledir. Ama ona vahiy gelmektedir ve o yüzden şerefi fazladır. Ve insanlar ona uymak zorundadırlar. Bir denge, Kur'an denge kitabıdır. Bir kısım insanlar peygamberi koyması gereken makama koymaz, alelade normal bir insana benzetir. Sadece Kur'an der, sadece Kur'an, onun dışında peygamberin hadisleri bizi bağlamaz, sünneti bizi bağlamaz der. O da bizim gibi insandır der. Evet bizim gibi insandır, ancak vahiy gelen insandır. Bizim gibi insan olması, etten kemikten olması, bizim gibi insan olması, gaybı bilmemesi, onun da aciz olması, kudretsiz olması manasında, onun melek olmaması manasında, onun da topraktan yaratıldığı manasında, bizim gibi insan olmasının manası bu. Yoksa bizimle eşit demek değil. Şairin dediği gibi, Muhammedun beşerun la kel beşer. Belil yakutu beynel hacer demiş. Biraz da uydurmuşlar. O evet bir beşerdir, ancak beşer gibi bir beşer değil. Taşların arasındaki yakut gibidir, elmas gibidir. Evet elmas da bir taştır, ancak taşların arasında o farklıdır. Elmasla diğer taşlar bir midir? Allah Azze ve Celle peygamberine nasıl bakmamız gerektiğini öğretir ve burada ben de ki onlara, ben de bana vahyedilene uyuyorum. Rabbim bir şey dediği zaman ben başka bir yol tutturamam. Ya size ne oluyor yani? Bugün Allah Azze ve Celle bir konuda bir şey dediği halde ona uymayanlar ve başka şeyler söyleyenler etrafınızda çok öyle değil mi? Allah bir şey dediği halde o onu dikkate bile almıyor. Onu dikkate almayanlar, kendi görüşünü onun görüşünden üstün görenler. Onlara de ki ben açık bir uyarıcıyım. Ben size anlatıyorum. Ben size ilahınızım demiyorum. Ben gaybı bilirim demiyorum. Ben de bana vahyedilene uyuyorum. Ve ben apaçık bir uyarıcı olarak uyarıcılık görevimi yerine getiriyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Size sadece hatırlatıyorum ve uyarıyorum. Ve eğer siz böyle kibirlenmeye devam eder, kabul etmezseniz, sizden evvel kitap verilmiş olanlar, ehli kitaptan bazıları iman edecekler. O zaman ne yapacaksınız? Sizden evvelkiler, Tevrat'a sahip olanlar, İncil'e sahip olanlardan iman edenler olacak, onların kitaplarında benim geleceğim bildirilmiş onlara. Ve onlardan bazıları beni gördükleri zaman oğullarını tanır gibi tanıyacaklar. O zaman bana iman edecekler. Siz ne yapacaksınız? Onlara böyle söyle. Ey Resulüm onlara de ki o zaman ne yapacaksınız? İsrailoğullarından ya da ehli kitaptan birileri, Yahudilerden veya Hristiyanlardan birileri yarınlarda iman ettiği zaman... Ayet gelecekten haber vermektedir yani. Yani ileride ehli kitaptan bir kısmının iman edeceğini haber vermektedir. Öyle de olmuştur. Ve bir mucizedir. Gaybi bir haber vardır burada. İleride bunlar gerçekleştiği zaman o zaman ne yapacaksınız? Şimdi gidip onlara soruyorsunuz. Onlar da işlerine gelmediği için inkar ediyorlar. Müşrikler gidip ehli kitaptan bazı alimlere soruyorlardı. Bu Muhammed böyle böyle söylüyor. Var mı böyle bir şey? Aslı var mı bunun? Siz ehli kitapsınız. Siz kitap nedir bilirsiniz. Bizim kitabımız falan bir şeyimiz yok. Bunun dediği doğru mudur? Peygamberse peygamberliği nasıl anlayabiliriz? Ona hangi soruları sormalıyız? Peygamber olduğunu anlamak için ondan ne istemeliyiz? Gibi bir takım şeyler söylüyorlardı. Onlar da onlara gidin şunu sorun, ruhtan sorun, çocuktan sorun, falandan filandan sorun, Zülkarneyn'den sorun vesaire gibi bir takım şeyler öğretiyorlardı. Eğer bunlara cevap verebilirse peygamberdir, veremezse değildir. Ondan şunları şunları isteyin diyorlardı. Ve hatta bazıları o kadar alçaklaşıyordu ki, bazı müşrikler onlara gidip sorduğu zaman, ey ehli kitaptan olanlar, bizim yolumuz mu daha doğru, yoksa bu Muhammed'in yolu mu daha doğru? Öyle alçaklar vardı ki ehli kitabın içerisinde, bu putperestlere sizin yolunuz daha doğru diyecek kadar. Halbuki Kur'an geçmiş kitapları tasdik ediyor, Hazreti Musa'yı kabul ediyor, İsa'yı kabul ediyor, ahireti kabul ediyor. Eski kitaplarda, önceki kitaplarda anlatılanların benzerlerini söylüyor. Buna rağmen onlar peygambere ittiba etmesinler diye sizin yolunuz o putperestlere, sizin yolunuz onunkinden daha doğrudur diyecek kadar alçalıyorlardı. İşte Kur'an o dönemde diyor ki, onlardan da bazıları iman edecek ileride, Abdullah İbni Selam'ın iman etmesi gibi, iman edecekler o zaman, ey Mekke'nin müşrikleri siz sırtınızı onlara dayıyordunuz, onlar iman etmiyor diye. İman etmiyoruz diyordunuz, biz ehli kitap değiliz ama onlar ehli kitaptır, onlar bilgili insanlardır. Onlara daha evvel peygamberler gelmiş diyordunuz. Onlar kabul etmiyor ki biz kabul edelim diyordunuz. İşte onlar kabul ederse ne yapacaksınız? Onlar kabul ettiği zaman vestekbertum, siz kibirlenirseniz, Onlar kabul ettiği halde siz hala inat etmeye devam ederseniz, kabul etmemelerinin sebebi olarak kibir olduğunu söylüyor Kur'an yani. Başka bir şey yokmuş demek ki. Onlar iman ettiği halde siz vestekbertum, kibirlenmeye devam eder, büyüklenmek isterseniz. Halbuki büyük değilsiniz aslında. Kulsunuz. Nokta kadar bile olmayan siperimden yaratıldınız. Çamurdan yaratıldınız. Neyinize kibirleniyorsunuz? Çamurdan yaratıldı insan. Siz inkar etmeye devam ederseniz, halbuki ehli kitaptan olanlar iman ederlerse, o zaman hiçbir tutar dalınız da kalmazsa ne yapacaksınız? Öyle de oldu. Ehli kitaptan niceleri daha sonra iman ettiler. Müşrikler ortada kalıverdiler. Allah Azze ve Celle aslında gaybtan da haber veriyordu ve gerçekleşti. Kur'an'ın gaybi haberleri var ve bunlar Kur'an'ın kelamullah olduğunun delillerindendir. Sonra وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَ اِلَيْهِ O kafirler müminler için, müminlerle ilgili olarak müminler için dediler ki, eğer bu işte, bu davada, bu dinde bir hayır olsaydı, bu doğru bir şey olsaydı, مَا سَبَقُونَ اِلَيْهِ Bunlar bizi geçemezlerdi. Bu Müslümanlar, Müslüman olanlar, iman edenler nasıl bizi geçtiler? Bizden evvel iman ettiler. Eğer bu doğru bir yol olsaydı biz daha evvel iman ederdik. Çünkü biz daha akıllıyız yani. Yani demek istiyorlardı ki bunların çoğu fakir, Süheyb gibi, Ammar gibi, Bilal gibi. Çokları fakir yani. İman edenlerin çoğu fakirdir. Tarih buna şahittir. Şu anda da bunu görürsünüz. Allah Azze ve Celle buna da işaret etmiş oluyor. Tarih boyunca da böyleydi. Efendimiz döneminde de öyleydi. Bugün de öyledir. Ekseriyetle iman edenler fakirlerdir. Zenginlerden de vardır ancak azdır. Azdır. Çünkü zengini meşgul eden malı mülkü çoktur. Onu meşgul eden şeyler çoktur. Onun iman etmesini engelleyecek engelleri, maniaları çoktur. Ama fakire gelince onun kaybedecek bir şey yoktur. Onun kaybedecek neyi var ki? Zincirlerinden başka. Ama nefsi zinciri, ama diktatörlerin baskısı altında mahpus bir hayat yaşıyor olması. Sonuçta bu insan kaybedecek bir şey yok yani. Ne malı mülkü var kaybedeceği, ne makamı var kaybedeceği, ne şanı şöhreti var kaybedeceği. Bu insanın kaybedeceği bir şey yok. Buna hakikat anlatıldığı zaman tamam der. Yeter ki anlasın. Ama zengine gelince onun anlaması daha zordur. Çünkü hayatını değiştirmek ona zor gelir. Çünkü o belki de insanları sömürmektedir. Onu bırakması gerekecek. Her türlü haramın içinde yaşamaktadır. Onları bırakması gerekecek. İmkanları geniştir. Her haramın tadına bakabilecek imkana sahiptir. Onun için onları bırakmak zorunda kalacak. Kaybedeceği, kendince kaybedeceği çok şey var. Hakikatte kaybedeceği bir şey yok, kazanacağı çok şey var. Ama o bunu böyle görmemektedir. Makamını kaybedeceğini düşünmektedir. Hakikatleri kabul ederse, teslimiyet gösterirse, o zaman belki kendisini o makama getirenler o makamdan alaşağı ederler, korkusu içerisindedir. Ölmeyecek misin? O makamda milyon sene mi kalacaksın? Ölmeyecek misin? Ölümü düşünmez. o makamda kalabilmek için. Halbuki o makamdan niceleri geldi geçti. Hiçbirisi hatırlanmıyor bile. Şimdi hepsi Rabbi ile baş başa, ameli ile baş başa. Nice reisi cumhurlar geldi, nice krallar geldi geçti. Hangisi hatırlanıyor? Hatırlansa ne olur, ne faydası var? Mezardaki adama ne faydası var? Hep bunları düşündüler. Aman bu koltuğu kaybetmeyeyim, aman ha aman. O yüzden ekseriyetle zenginler iman etmediler. Bugün de böyledir. Zengin mahallelerinde cami azdır. Zenginden namaz kılan azdır. Gidin en fazla hangi semtlerde cami vardır? En fazla hangi insanlardan namaz kılanlar vardır? Fakirlerden vardır. Her zaman böyle olmuştur. Dediğim sebepten fakirin engelleyicisi pek yoktur. Malı mülkü yok ki engellesin. Şanı şöhreti yok ki engellesin. Makamı yok ki ona engel olsun. O bakar, düşünür, doğruysa tamam diyebilir. Çünkü kaybedeceği bir şey yok. Hem aynı zamanda ahirete iman etmeye de meyyaldir fakir. Çünkü zaten bu dünyada bir şey kazanamamıştır. Bu dünyam yok, bari ahiretim olsun der. Kendisini ahirete hatırlattığı zaman birisi, evet der, Allah kainatı yaratan elbette ki bu kadar şeyi boşuna yaratmış olamaz. Evet der, bunu anlar. Ve Allah Azze ve Celle mutlaka adaleti gerçekleştirecektir der. Adalet yok. Başka bir alem olacak demek ki. Orada adalet gerçekleştirilecek. Madem ki bu dünyada gerçekleşmiyor, demek ki sonraya bırakılıyor diyecek. Ve bu şekilde ahirete iman edebilecek ve imana ulaşabilecektir. Çünkü o ezilmiştir. O zulme uğramıştır. O adaletin gerçekleşmesini ister. Çünkü o zalim değil, mazlumdur. Çünkü o zaten çok günahlara da girememiştir. İmkanı da olamamıştır. Onun için o ahiretin olmasını ister. Zalim ahiretin olmasını istemez. Mazlum niye istemesin? Nasıl ki kabirde hadislerden öğreniyoruz ki kafir kıyametin kopmasını istemeyecek. Kendisine kabire konulduğu zaman ilk imtihan orada yapılacak. Bu dünya hayatından sonraki ilk sorgu. Men rabbuk diyecek melek ve men nebiyyuk ve me dinuk diyecek. Rabbin kim? Peygamberin kim? Kimin ümmetisin sen? Dinin nedir? Hı hı le edri diyecek kafir. Bilmiyorum sen neden bahsediyorsun. Rab dediğin nedir? Peygamber kimdir? Bilmiyorum. Din nedir ben bilmem. Ben ideoloji biliyordum. İdeolojiden soracaksan sor. Demokrasiden, sosyalizmden, şundan bundan soracaksan onları bilirim ama ben din nedir bilmem. O zaman öyle bir balyozla vurulacak ki kendisine, iki kulağının ortasına. Öyle bir feryat edecek ki insan ve cin dışında bütün mahlukat duyacak onun feryadını. Ve bakacak ki kabirde bile böyle bir azap, bu azabı görünce cehennem daha nasıldır kim bilir diyecek. Eyvah, her şey gerçekmiş. O peygamberlerin dediği doğruymuş, hesap varmış, kabir alemi varmış, demek ahiret de var diyecek ve o zaman Allah'a yalvarmaya başlayacak. Allahümme la tukimis sa'a, Allahümme la tukimis sa'a, Rabbim kıyameti koparma. Allah'ım kıyameti koparma, bura böyle kim bilir daha ahiret nasıl, cehennem kim bilir daha nasıl, kıyameti koparma. Ama mümine gelince bu suallere cevap verecek. O daracık kabir 2 metre boyunda, 50-60 santim genişliğinde, üzerinde 1 ton toprak, o daracık kabir ona genişletilecek, genişletilecek, genişletilecek, cennet bahçesine dönüştürülecek. Bunu görünce, Allahümme ekimis sa'a diyecek. Allah'ım burası böyle güzel oldu. Kim bilir cennet daha nasıldır? Ya, ey Rabbim kıyameti kopar. Cennetime kavuşmak istiyorum der. Bir an evvel kıyamet kopsun. Aileme kavuşmak istiyorum. Cennetime kavuşmak istiyorum. Mümin kıyametin kopmasını ister. Kafirse istemez. Aynen öyle, fakir de işte öyle, ona benzer. Fakir ahiretin olmasını ister. Çünkü zaten bu dünyada rahat yüzü görmemiştir. Ne bir şanı şerefi olmuştur, ne bir malı mülkü olmuştur, ne bir makamı olmuştur. Dolayısıyla bir tat almamıştır bu dünyada. Hep sıkıntı, hep sıkıntı, hep sıkıntı. O yüzden ona bir hakikat tebliğcisi, bir davetçi gelip de üzülme, bu dünya geçici, asıl olan ahirettir. Orada herkes hakkı verilecek. Sen güzel yaşa, hayırlı ameller işle, şöyle şöyle iman et, böyle böyle de amel et. Bu dünya gibi değil orası. Orada her şey sana verilecek. Bu dünya imtihan dünyası olduğu için senin rızkın dar. Ama güzel ameller işlersen orada sen kazanacaksın. Burada zenginler kazandı diye onlara özenme. Bu geçici, asıl olan öbür taraf dediği zaman bir İslam davetçisi, o zaman ona meyleder bir fakir. Çünkü o mazlumdur. Çünkü o hiçbir isteğini gerçekleştirememiş bir fakirdir. O isteklerini gerçekleştirebileceği bir yer aramaktadır. Bu da bir sebep yani. Kaybedeceği bir şeyin olmaması, engellerinin olmaması, millet ne der diye bir korkusunun olmaması, kaybedecek bir makamının, malının, mülkünün olmaması, onlar da bir sebep. Ahirete meyyal oluşu da bir sebeptir. Çünkü o bu dünyada rahat görmemiştir ve rahat göreceği bir yer aramaktadır. Ve bir İslam davetçisi ona ahiret dediği zaman tamam diyebilir. Ama öbürüne gelince o bütün zevki sefayı bırakmak istememektedir ve zaten bu dünyada cennet gibi yaşamaktadır. O artık bir başka alem istememektedir. Hayatını değiştirmeyi de göze alamamaktadır. İşte o yüzden ekseriyetle zenginler batıl tarafa sapmışlar, fakirler de hak tarafına sapmışlardır. Peygamberlere de ilk iman edenler fakirler olmuştur. Sonradan zenginlerden iman edenler var. Ebu Bekir Sıddık gibiler, Osman gibiler istisna bunlar. İstisna. Ama genel olarak Hazreti Peygamber güçlenmemişken fakirler iman etmiş, güçlendikten sonra zenginler iman etmiştir. O yüzden Kur'an buyurur ki Mekke'nin fethinden sonra iman edenlerle Mekke'nin fethinden evvel iman edenler Allah katında bir olamazlar. Çünkü Mekke'nin fethinden evvel peygamber zayıf iken hakikati arayanlar ancak iman ediyordu. Ama fetihten sonra herkes iman etmeye başladı. Zenginler de katılıyordu o kervana. Çünkü artık görüyorlardı İslam devletinin gücünü. İslam'ın gücünü görüyorlardı. Ve onlar hep güce önem veren insanlar oldukları için, güçlünün peşinden gittikleri için, kendileri güçlü olunca güçsüzlerin peşinden gitmeyi nefislerine yediremedikleri için ancak güçlendiğiniz zaman onlar gelir katılırlar. Çünkü onlar fakirlerin yanında oturmak istemezler. Hatta geliyorlardı Hazreti Peygamber'e, diyorlardı ki ya Muhammed, sen bizimle halkın içinde konuşuyorsun. Böyle herkes fakir fukara, zengin, hepsi karışık, kadın erkek karışık, sen bizimle böyle konuşuyorsun. Böyle olmaz diyorlardı. Biz zengin insanlarız, bizimle özel görüşme yapmalısın diyorlardı. Özel bir sorun varsa tamam, özel bir mesele soracaksan özel görüşme olabilir. Hani daha detaylı bir görüşme açısından olabilir ama kibirden kaynaklanıyorsa, yani biz zenginiz o yüzden bizimle özel görüşülmesi gerek. Biz insanların arasında böyle oturamayız. Sen bizimle onların arasında konuşuyorsun. Bizimle özel görüş. Hazreti Peygamber'den evvel Allah Azze ve Celle bunu reddeder. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Herkes Allah'ın huzurunda eşittir. Herkes Allah'ın kuludur. Birine mal verilmiş, birine verilmemiş, imtihan içindir. Başka bir özelliği yoktur. Birine makam verilmiş, diğerine verilmemiş, imtihan içindir. Biri bununla imtihan oluyor, biri diğeriyle imtihan oluyor. O kadar. Ve herkes hakka uymak zorundadır. Herkes Allah'a muhtaçtır. Herkes onun kuludur. Dolayısıyla bana özel bir konuşma yaparsan kabul ederim diyemez. Reddet onları. Diyorlardı ki eğer bu davada, bu dinde hayır olsaydı biz daha evvel iman ederdik. Çünkü biz daha zekiyiz demek istiyorlardı. Neden? Çünkü daha zenginler. Daha zengin olmak, daha zeki olmak demek midir? Nice fakir insan var ki, nice zengini cebinden çıkarır. Öyle zenginler var ki kafası hiç çalışmaz. Babasından kalmış bir mal mülk. Onun imtihanı da öyle olacak. Ya da babasından kalmamış olsa bile, kendisi kazanmış olsa bile, öyle zenginler vardır ki, onu cebinden çıkaracak insanlardan daha fazla para kazanıyor. Zeka yönünden ondan birkaç kat daha üstün olan insanlardan daha çok para kazanıyor. Tuttuğu altın oluyor, işleri rast gidiyor, kötülerle karşılaşmıyor. İşleri hep rast gidiyor. Allah ona başlangıçta bir istikamet gösteriyor, o istikamette onu sürüyor. O mesleğe onu sevk ediyor. Ona öyle bir imkan veriyor. Onu o mesleğe sevk ediyor. Onu uygun insanlarla tanıştırıyor. Ve o meslekte işler rast gidiyor ve zenginleşiyor. Çok bir özelliği olduğundan değil. Ondan çok daha kabiliyetli insanlar, kötü insanlarla karşılaşıyor, işler rast gitmiyor. Bir türlü bir yere varamıyor. Yani mal mülk insanın zekasını göstermiyor. Ama müşriklerin anlayışı. Bu anlayış birçok Müslümanda da var bugün. Zamanında birisi anlatmıştı bana. Böyle bir ortamda bir fakir bir şey söylemeye kalkışıyor. Orada bir zengin adam varmış. Diyor ki sen bizim olduğumuz yerden nasıl konuşabiliyorsun? Burada ben varım, falan var. Sen nasıl konuşabiliyorsun? Biz senden daha zengin olduğumuza göre demek daha akıllıyız ki daha zengin olmuşuz. Biz varken sen nasıl konuşabilirsin diyor. Müşrik adamın anlayışı. Putperestin anlayışı. Müslüman namaz kılıyor bu adam. Hacı emmi bu adam. Kurban olsun hacca. Namaz kılıyor. Zenginliğinden dolayı kendini daha akıllı, daha süper zeka filan zannediyor. Matematiğin en basit meselesini sorsan anlamaz. Ama ticarette işler rast gitmiş. Tahsili bile yok. Ama işler rast gitmiş. bir şeyler olmuş ve o malın mülkün Allah'ın bir imtihanı olduğunu anlamıyor, kendinden biliyor. Halbuki Kur'an buyuruyor ki مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Attığın zaman sen atmadın, Allah attı. Yapan sen değilsin, kazanan sen değilsin. Öldürdüğün zaman sen öldürmedin, Allah öldürdü. Sen bir hiçsin yani. Ama onda bu anlayış yok. Ben varım diyor burada, filan var burada, sen kimsin konuşuyorsun diyor. Halbuki dünyanın en zeki insanları, peygamberler, filozoflar, alimler, bilim adamları çoğu da fakirdir. Kafası çalışmadığı için bunu anlayamıyor. Dünyanın en aptal hayvanı balıktır, en etli butlu olan da odur. En akıllı hayvan tilkidir, çöp gibi zayıftır. Et, but, mal, mülk insanın zeki olduğunu göstermiyor. En zeki hayvan, en zayıf hayvan. En aptal hayvan, en şişman hayvan. Bunlar bunu göstermiyor demek ki. Bu daha akıllı, balık daha akıllı olduğu için mi etli butlu? Daha iyi kazanmış, daha iyi av yapmış, ondan dolayı mı? Allah öyle takdir etmiş. Bunu anlamayanlar, işte böyle söylüyorlar. Diyorlar ki eğer bu din doğru olsaydı, bizim gibi memleket memleket gezmiş, Şamlara kadar gitmiş, İran'a kadar gitmiş, memleketler görmüş, bizim gibi insanlar evvela iman ederdi. Ehli kitapla görüşmüş. Yani biz görmüş, geçirmiş, bilgili, tecrübeli insanlarız. Evvela bizim iman etmemiz gerekirdi. Biz iman etmediğimize göre bu dava doğru bir dava olamaz. Böyle diyorlardı. Bizi nasıl geçti bunlar? Bizden evvel iman ettiler. Senden evvel iman ettiler çünkü onların engelleyicisi yok. Sen iman etmedin akıllı olduğun için değil. Engelleyicilerin olduğu için ve o mal mülk seni kibire sevk ettiği için, kibirli olduğun için söz anlamıyorsun. Zengin olduğun için ben bilirim zannediyorsun. Halbuki zenginlik başka, ilim başka bir şeydir. Bilmekle zengin olmak arasında ne alaka var? Nice bilenler var ki fakirdir, nice bilmezler var ki, cahiller var ki zengindir. Böyle bakıyorlardı meseleye. لَوْ كَانَ خَيْرًا, eğer bir hayır olaydı bu işte, مَا سَبَقُونَ اِلَيْهِ, bunlar bizi geçemezlerdi diyorlardı. Demek ki bu işte hayır yok. Mantığa bakın. Biz iman et, ya bunlar ölçü yani. Kendilerini ölçü kabul ediyorlar artık. Yani malı mülkü ne kadar ölçü haline getirmişler. Maddeci olmuşlar, materyalist olmuşlar. İlk maddeye bakan, ilk materyalist şeytandı. Diyordu ki halaktani minnar ve halaktahu min tin. Ey Rabbim, ben ateşten yarattın, Adem'i topraktan yarattın, ben ona nasıl secde edeyim? Maddeye bakıyordu. Bakması gereken bu değildi halbuki. Bakması gereken Allah'ın üstün kılmasıydı. Toprak da madde, ateş de madde sonuçta. İkisi o yönüyle eşit. Allah'ın üstün dediği üstündür. Allah katında üstün olan üstündür. Şeytan Allah katında üstün olana bakmıyordu. Kendince bir üstünlük ölçüsü koyuyordu. Ölçü koymak şeytanın işidir. Ölçü koymaya yetkin yok. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah ölçüyü koymuş, takva. Kim takva sahibi ise o daha üstün. Ama şeytana göre takva değil ölçü. Çamur mu, ateş mi? Onun baktığı nokta bu. Maddeye bakıyor. İlk materyalist. Halbuki Allah Adem'e ruhundan üflemiş. Halbuki Allah Adem'i halifesi olarak tayin etmiş. Benim temsilcim sensin demiş. Halbuki Allah Adem'e ilim vermiş. Adem'e melekleri secde ettirmiş. Bunları dikkate almıyor şeytan. Diyor ki onun mayası çamur, benim mayam ateş. Halbuki bunun ne önemi olabilir? Sonuçta hepsi madde. Ha toprak, ha su, ha ateş, ha başka bir şey. Sonuçta madde. Allah istediğinden yaratır. Yalan söylüyor aslında şeytan. Yalan söylüyor. Eğer gerçekten Allah Azze ve Celle ona meleklere secde et deseydi gene etmezdi şeytan. Gene etmezdi. Çünkü aynı kibir onda yine devam ediyor. Melekler nurdan, kendisi nardan, ateşten, o zaman da mesela öyle düşüneydi. Hayır, gene öyle düşünmezdi. Gene itiraz ederdi. Nur nardan üstündür demezdi o zaman. Yine secde etmezdi. Ben ateştenim demeye devam ederdi. Aslında hakikati kabul etmek istemeyene hangi delili gösterirsen göster. Allah'ın kendi ruhundan üflemesi ve insanı halife olarak seçmesi yetmiyor mu? İnsana ilim vermiş olması yetmiyor mu? O buna bakmıyor. Mayaya bakıyor. Bakmaması gerekene bakıyor. Bakması gereken noktaya bakmıyor. Mekke'nin müşrikleri de bugünküler de aynı şekilde. Bakması gereken nedir? İlimdir. İlme bakmıyor. Hayattır. Hayatına bakmıyor. Dürüstlüktür. Dürüstlüğüne bakmıyor. Nasıl bir hayat yaşıyor? Ona bakmıyor. Diyor ki, o fakir bir zenginiz. Bakmaması gereken noktaya bakıyor. Kendini ölçü kabul ediyor artık. Diyor ki, eğer doğru olsaydı biz zaten her zaman öndeyizdir. Bunda da önde olurduk. Olmadığımıza göre demek ki bu dava doğru bir dava değil. Doğru olmadığı için mi? Yoksa kibrinden dolayı mı? Doğru olmadığı için mi? Yoksa hayatını değiştirmeyi göze alamadığın için mi? Makamını kaybedeceğinden korktuğun için mi? Örtbas ediyor. Hakikate karşı kör olmak istiyor. Bundan dolayı diyor. Halbuki ondan dolayı değil. Demin saydığım sebeplerden kaynaklanıyor. Ve izlem yehtedû bih feseyekûlûn hâze ifkun kadîm. Onunla hakikate ulaşamayınca, hidayete ulaşamayınca, hidayete ulaşamamışlardı. O yüzden diyecekler ki ey Resulüm, bu kitapla, bu din ile, bu dava ile hidayete ulaşmadılar. Kabul etmediler yani. Bu sefer kabul etmeyince o zaman diyecekler ki, feseyekulun, yani ileride de böyle diyenler olacak. Sadece kalu değil yani, dediler değil, diyecekler. Yani o günküler de diyecek. Bir müddet sonra, sonraki nesiller de diyecek, bugünküler de diyecekler ki, هَذَا اِفْكُنْ قَد۪يمٌ, bu eski bir iftiradır, yalandır diyecekler. Bakın yeni diyemiyorlar. Yeni bir yalan bu, diyemiyorlar. Eski bir iftiradır, yalandır diyorlar. Demek ki evvelden beri peygamberlerin gönderildiğini biliyorlar. Eski demeleri onu bildiklerini gösteriyor. Biliyorlar ama sanki yeni bir şey çıkarmış gibi peygamber, biz bunu atalarımızdan duymadık diyorlardı. Ama şimdi ne diyorlar? Haze ifkun kadim. Çelişkiler içerisindeler. Şimdi eski bir yalan diyorlar. Halbuki önceden biz bunu atalarımızdan duymadık. Bu nereden çıktı peygamberlik falan, kitap mitap, vahiy nereden çıktı bu iş? Böyle bir şey biz duymadık eskilerden diyorlardı. Ama şimdi eski bir yalan diyorlar. Çelişkiler içerisindeler. Ya bu lafla şunu söylemek istiyorlardı. Peygamberimizle ilgili eski kitaplarda olan bilgileri kastediyor olabilirler. Yani eski kitaplarda, Tevrat'ta, İncil'de ahir zaman peygamberin sıfatları anlatılıyor ve ahir zamanda böyle bir peygamberin geleceği bildiriliyor. Ya onu kastediyorlar. Haze ifkun kadim, yani o bilgiler ahir zamanda bir peygamberin gönderileceğini ifade eden o eski kitaplardaki o bilgiler yalandır demek istiyorlardı. Ya da bu peygamberlik denilen şey yalandır, eski bir yalandır demek istiyorlardı. Yani bu manaya göre, bu ikinci ihtimale göre, İleriki dönemin kafirlerinin daha da azgın kafir olacağına işaret edilmektedir. Yani mutlak olarak peygamberlik müessesesini inkar edecekler. Yani öyle nesiller gelecek ki küfrü mutlaka düşecekler, tamamen ateist olacaklar. Tamamen peygamberliği de inkar edecekler, kitabı da inkar, hatta Allah'ı da inkar edecekler. Öyleleri de olabilecek. İleriki dönemin kafirlerinin daha da azgın olabileceğine de işaret etmektedir. Ve böyleleri de gelmiştir. Böyle diyecekler, ey Resulüm, hakikate teslim olmadıkları için böyle söyleyecekler. Yani demek ki haklı bir mazeretleri yok ellerinde. Kendileri teslim olmayınca, hidayete ulaşmayınca, doğru yola gelmeyince bu sefer böyle derler. Yani aslında ellerinde bir delil yok. Haze ifkun kadim derken bir şeye dayanmıyor yani. Madem ki eski bir yalanmış, o zaman bunun yalanlığın ispat için elinizde bol miktarda delil olması gerekir. Madem eski bir yalandır, eski yalanın yalan olduğunu ispat etmek daha kolay olsa gerek. Onunla ilgili birçok doküman elinizde olması gerekir. Yalancılığı tarih boyunca ispatlanmış olsa gerek. Elinizde bol miktarda delil olması gerek. Onları sunsanıza o halde. Madem eski bir yalandır, o halde onun yalan olduğunu ispatlayan delilleri sunsanıza. Mesela eskiden beri peygamberlik iddia edip yalancılar, bir sürü yalancı peygamberlik iddia etmişse, Musa yalancıysa, İsa yalancıysa, Tevrat yalansa, İncil, Zebur yalansa mesela, o zaman onların yalan olduğuna dair elinizde herhalde çok miktarda delil var ki böyle söylüyorsunuz. O zaman o delilleri sunsanıza. Zaten Tevrat da yalandı şundan şundan dolayı. İncil de yalandı bundan bundan dolayı. İbrahim de Musa da İsa da yalancıydı o halde bundan bundan dolayı desenize. Madem ki ifku kadimdir, eskidir bu yalan, o halde neden delillerinizi sunmuyorsunuz? Müslümanlar olarak biz delillerimizi sunmaya hazırız. Kur'an'ın kelamullah olduğuna dair delillerimiz çoktur. Mevzumuz o değil. Kur'an'ın kelamullah olduğuna dair delillerimiz çoktur. Kur'an gibi hayatı değiştiren başka bir kitap var mıdır? Dünyayı değiştiren, dünyada inkılaplar gerçekleştiren, bir medeniyet meydana getiren, hem bazen gelecekten haberler vermiştir, aynen çıkmıştır, hem bilimsel bir takım meselelere temas etmiştir, bazen yıldızlara, bazen dağlara, bazen denizlere, bazen çocuğun anne karnında geçirdiği aşamalara birçok bilimsel mevzuya temas etmiştir. Hepsi aynen çıkmaktadır. Birçoğu çıkmıştır, bir kısmı da daha çıkmayı beklemektedir. Kur'an'ın kelamullah olduğuna dair delil çoktur ve 1400 yıldan beri bir kelimesi değişmemiş aynı nüsha. Dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi asra ait olursa olsun aynı nüshayı göreceksiniz. Bir kelimesinin farklı olmadığını göreceksiniz. Böyle başka bir eser varsa dünyada göstersinler. 600 sayfa olacak ve ezberlenebilecek kelime kelime hatasız. Göstersinler böyle bir eser var mıdır? Göstersinler onun gibi nefisleri terbiye eden bir eser var mıdır? İnsanın nefsinin derinliklerini bilen, onu terbiye etmenin yollarını bilen, kızını diri diri toprağa gömecek kadar vahşi adamları alıp oradan yükselten, başka bir eser var mıdır? Göstersinler. Şöyle olacak demiştir ve öyle olmuştur. Ve lesevfe yu'tike rabbuke feterda. Rabbin sana verecek, üzülme. İleride galibiyet size verilecek ve güçleneceksin ve Rabbinden razı olana kadar sana verecek. Vermedi mi? Gerçekleşmedi mi? Ve refa'na leke zikrak dedi. Senin şanını yükselttik ey Resulüm. Bütün dünyada senin adın söylenecek. Her memlekette eşhedü enne Muhammeden Resulullah denilecek. Olmadı mı? Olmadı mı bunlar? Oldu. O halde bizim elimizde böyle delillerimiz çok. Kur'an'ın kelamullah olduğuna dair yüzlerce delil saymak mümkündür. Konumuz o değil. Ama onlar bir tane delil göstersinler Kur'an'da, bir hata mesela. Bir hata. Ama belagatında, edebiyatında bir hata, edebi bir hata. Ama gaybi haberlerinde bir hata. Verdiği haber tersine çıkmış mesela. Öyle çıkmamış ya da. Ama mesela koyduğu kanunlarında, ahkamında bir hata, farzlarında veya haramlarında bir hata. Madem ki ifki kadimdir, eski bir yalandır, bu bir insanın uydurmasıdır, o halde hata bulmak kolay olsa gerek. O zaman bir hata bulursun, mesele biter. Kur'an meydan okuyor. Eğer bu kitaptan şüphe ediyorsanız, hakikaten şüphe içindeyseniz bir tane suresinin benzerini getirin. Çağırın çağırabildiklerinizi, ne kadar profunuz varsa hepsini çağırın. Ve onun bir tamamını da değil, bir tane suresinin benzerini yazın. Onun gibi gayipten haberler versin. Onun gibi insan nefsini terbiye etsin. Onun gibi bilimsel gerçeklere temas etsin. Onun gibi belagatında hata olmasın, onun gibi manada çelişkili olmasın, onun gibi ezberlenmesi kolay olsun, onun gibi mucizevi bir musikisi olsun, onun gibi olsun her açıdan, misli olsun bir tane sure. Madem ki ifki kadimdir, madem yalandır, o halde ispatı kolay olsa gerek. İspatlayıverin haydi. Bir tane suresini yazın, ispatlayın. Bir hata gösterin ya da ispat etmiş olursunuz. Biz meydan okuyoruz. Kur'an meydan okuyor. Müslümanlar olarak biz meydan okuyoruz. Bir hata gösteremezler. Sonuçta Allah ve Resulü ne demişse oraya geliyorlar. Her meselede. Geliyorlar, Allah'ın dediğinin doğru olduğu eninde sonunda ortaya çıkıyor. Her meselede. Kendileri böyle nizamlar kurdular. Başlarına çalasıcalar o nizamlarını. Memleketleri bozdular. İnsanları bozdular. Allah tarihte nasıl bir medeniyet meydana getirdi? O günün şartlarında imkan yok, okul yok, Mektep, medrese yok, kağıt yok, kalem yok, televizyon yok, bilgisayar yok. Hiçbir şey yok. Ama nasıl insanlar yarattı Allah? Bu diniyle nasıl terbiye etti? Şimdi bu kadar imkanlar var, memleketin hali meydanda, gençliğin hali meydandadır. Ve bunlar ve bunların geçmişteki ataları bu kitaba ve peygambere ve bu davaya ifkü kadim diyorlardı. Eski yalan. Madem eski yalan, o halde ispat etsene, bir hatasını göstersene. Min kablihi kitabı Musa. Halbuki bu kitaptan evvel, Kur'an'dan evvel kitabı Musa var, Tevrat var. Hem imamen ve rahme, yeryüzüne imam olarak gönderilmiş bir kitap, rehber olarak gönderilmiş bir kitap ve rahmet olarak gönderilmiş bir kitap. Kur'an daima Tevrat'a temas eder. İncil'den çok Tevrat'a temas edilir. Çünkü asıl olan Tevrat'tır. İncil'den daha asıldır. Aynı millete gönderilmiştir İncil. Asıl olan Tevrat'tır. Şeriat Tevrat'ta vardır. Ve bir bakıma İncil, Tevrat'a ilave gibi, tekrar tazelemek gibi, aynı davayı bir kez daha anlatmak gibi bir görev ifa etmiştir. Asıl olan ise Tevrat'tır. O yüzden Kur'an Tevrat'a imam der. İmamdır. Kur'an da öyledir. Tevrat da öyledir. Zebur'la İncil'le kıyaslayacak olursak Tevrat'ı, Tevrat daha kamildir. Daha şamildir. Birçok mesele içine almaktadır ve hükümleri vardır. O yüzden Allah Azze ve Celle diyor ki, neden şaşırıyorsunuz? Bu kitaptan evvel de imam ve rahmet olan Tevrat yok muydu? Onda da benzer hükümler yok mu? Neden şaşırıyorsunuz? İmamdır, yol gösterir, rehberdir Tevrat, nurdur ve rahmettir. Rahmet olmasaydı insanlara doğru yolu gösterir miydi? Doğru yolu gösteren rahmet olmaz mı? O yüzden hem imam sıfatı veriliyor Tevrat'a, hem de rahmet sıfatı veriliyor. Yani onlar o imam ve rahmet olan Tevrat'a iman ettiler. Siz neden imam ve rahmet olan Kur'an'a iman etmezsiniz? Onlar kendilerine gönderilen kitaba ve peygambere iman ettiler, İsrailoğulları. Ey Mekke'nin müşrik halkı, size gönderilen peygambere neden iman etmiyorsunuz? Siz onlardan da mı betersiniz? O İsrailoğulları bile, onlar bile Hazreti Musa'ya ve Tevrat'a iman ettiler. Onların içinden çıkan Hazreti Musa'ya iman ettiler. Siz içinizden çıkan 40 yıldır aranızda yetişmiş bir kez yalanını görmemişsiniz. Ve siz ona Muhammedül Emin lakabını takmışsınız. Nasıl oluyor da iman etmiyorsunuz? Farklı bir şey söylemiyor ki. Ondan evvel de imam ve rahmet olan Tevrat aynı şeyler söylüyordu. Allah Azze ve Celle geçmişe dayanmayı bize öğretiyor. Geçmişe dayanın diyor yani. Siz türedi değilsiniz. Hatırlarsanız birkaç ayet evvelinde öyle demişti. Dersin başında tekrar etmiştim o ayeti. De ki ben ma kuntu bid'an minar rusul. Ben bir bid'a değilim. Bir türedi yeniden ortaya çıkmış. İlk peygamber de değilim. Yeni bir dava da ortaya atan bir insan da değilim. Ben o davayı devam ettiriyorum sadece. Bugün de İslam davetçilerinin bu tavrı göstermesi icap eder. Biz yeni bir dava ortaya koymuyoruz. İşte onlara de ki, Musa'ya verilen kitabı hatırlayın.
Benim kitabım da aynı dava için bana verildi. Ve bu kitaplar imam olarak verilmektedir.
Bu kitabın önüne geçilemez.
İmamdır. İmamın önüne geçilir mi? İmamla aynı denk bile olsan namazın gene bozulur. İmamla denk de olamazsın. Hiç olmazsa azıcık da olsa, 5-10 santim de olsa geride olmak zorundasın. İmamın önüne geçemezsin. Eşit de olamazsın. Deniyor ki yani bu kitap imamdır. Eşit değilsiniz yani. Kitap bir şey dediği zaman siz de bir şey diyemezsiniz yani. Eşit değilsiniz. O imam, sen imam değilsin. Ona eşit olamazsın. Allah Azze ve Celle kitabına, kitabının böyle bir sıfatı olduğunu söylüyor. Nasıl ki Hucurat suresinin başında, يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin buyuruluyordu. Aynı şey, neden? Çünkü Allah ve Resulünün önüne geçmeye hakkınız yok. Çünkü peygamber imamdır. Kitap imamdır. Kur'an'ın ve peygamberin önüne geçilemez. Çünkü imamdır. Bugün Kur'an'ı kabul ettim diyenler, kabul ettim diyorsun da, nasıl kabul ediyorsun? Allah'a kabul ettim diyor. Allah'a iman ettim. Nasıl iman ettin? Sadece yaratıcı ve rızık verici bir Allah. Halbuki Allah kainatın padişahıdır. Hükmedenidir. Kanun koyanıdır. Sana da kanun koyar. Böyle inanmak istemiyor. Yaratan, rızık veren bir Allah. Affedici, merhamet sahibi bir Allah. Bu kadar inanmak istiyor. Kainatın padişahı olan bir Allah istemiyor. Ona kanun koyan bir Allah istemiyor. Aynen öyle. Kitaba bakarken de bazı insanlar imam olan bir kitap istemiyor. Melik olan, hakim olan bir Allah istemedikleri gibi imam olan bir peygamber, imam olan bir kitap da istemiyor insanlar. Halbuki peygamber imamdır, kitap imamdır. Onun önüne geçilemez ve onunla denk de olunamaz. Ama insanlar hep denk olmak istiyor. Hatta önüne bile geçiyorlar. Bu insanın haddini aşmasıdır. Sperm'den yaratıldığını unutmasıdır. Kitap hem imamdır hem de rahmettir. Ne nasıl rahmet olur? Getirdiği esaslarla insanlara doğru yolu göstermesi, insanları terörden kurtarması, anarşiden, içkiden, hırsızlıktan, haksızlıktan, namussuzluktan, kardeş kavgasından, şundan, şundan ve şundan, bütün kötülüklerden toplumu temizlemesi rahmet değil midir? Getirdiği esaslar ırkçılığı reddeder. Haksızlığı reddeder, faizi reddeder. Zararlı şeyleri haram eder. İnsanı insan eder, adam eder. İnsana yakışmayan inanç ve amellerden insanı uzaklaştırır. Şunlar haramdır der, şunlar da farzdır der. Farz ve haram olmadan insan medeni olamaz. Bir şeyleri yapmalı medeni insan. Bir şeyler yapmadan medeni olunur mu? Bir şeyler yapmayı mecbur görmeliyiz kendimize. Bir şeyler farz olmalı. Bir şeyler de haram olmalı. İnsan başka türlü nasıl medeni olur? Her bildiğimi yaparım diyen adam medeni olabilir mi? İnsana medeniyetin yollarını göstermek rahmet değil midir? İnsanlar bu kitapları, Allah'ın gönderdiği kitapları
rahmet olduğu halde zahmet gibi gördüler. Yani bu nereden çıktı başımıza? Bir sürü şey emrediyor, farzlar var, haramlar var. Kafamıza göre yaşayamıyoruz. Namaz kılacaksın diyor, oruç diyor, zekat diyor, hac diyor. Kendilerine zahmet veren bir kitap gibi gördüler. Halbuki bu kitap rahmet olarak gelmişti. Elbette ki bir takım şeyleri farz kılacak, bir takım şeyleri haram kılacak. Medeni nasıl olacaksın başka? Her bildiğini yapan adam nasıl medeni olur? Nefsine göre, şeytanın dediklerine göre her bildiğini yaparsa insan nasıl medeni olabilir? İnsana o iradeyi de kazandırıyor bu kitap. Haram dediği zaman akan sular durursa eğer, böyle bir imana ulaşırsa insan, insan iradesi güçlenir. Harammış der. Böyle iman ettiği zaman iradesini güçlendirmiş olur. Ve medeni bir insan olabilir, yanlış şeylerden uzak durur. Şimdi mesela Kur'an'a göre bir medeniyet kurulmuş olsaydı, şu dünyadaki medeniyet sorunları olmasaydı, rahmet olmaz mıydı? Kur'an'ın hükümleri hakim olsaydı, Kur'an'ın inanç esasları ve ahkamı hakim olsaydı, toplumlar ona uysaydı, bu kadar suç olmayacaktı. Bu kadar hırsızlık, haksızlık, namussuzluk olmayacaktı. İçkiden, kumardan, zinadan olan bir takım zararlar olmayacaktı. Faizden olan bir takım zararlar olmayacaktı. Bu rahmet olmaz mıydı? Akrabalık münasebetleri kuvvetli olacaktı. Komşuluk münasebetleri kuvvetli olacaktı. İntihar olayları olmayacaktı. Kardeş kardeşi öldürmeyecekti. Kimse anasını babasını sokağa atmayacaktı. Böyle bir toplum meydana gelecekti. Bu rahmet olmaz mıydı? Böyle bir toplum meydana getirdiler. Her pislik var. Erkek erkekle, kadın kadınla iğrençleşiyorlar. İğrençten de iğrenç oluyorlar. Allah'ın nizamı rahmettir. Allah'ın kitabı rahmettir. Peygamber rahmet olarak gönderilmiştir alemlere. Lafa geldiği zaman kutlu doğum haftasında falan, Mevlüt Kandili'nde peygamberimizle ilgili bir program yapıldığı zaman rahmeten lil alemin ayeti hep söylenir. Rahmeten lil alemin öyle mi? Madem rahmetmiş alemlere, o zaman neden Kur'an'dan ve peygamberden esaslarınızı almıyorsunuz, ona göre bir devlet ve medeniyet meydana getirmiyorsunuz? Neden? Madem rahmetmiş, ne demek rahmet? Onun esaslarına bağlı kalırsanız hem dünyada başarılı olacaksınız hem de ahirette demek. Bu kadar suç ve ahlaksızlık, namussuzluk olmayacak demek. Madem rahmettir alemlere, neden ondan almıyorsunuz da Avrupa'dan, oradan buradan kanun alıyorsunuz? Lafa gelince rahmeten lil alemin. Yalan söylemeyin. Yalan söylemeyin. Ya rahmeten lil alemin demeyin. Kur'an'a ve peygambere rahmet nazarıyla bakmayın. Gerçek niyetinizi söyleyin. Kafirseniz kafirliğinizi ortaya koyun. Eğer yok, gerçekten rahmeten lil alemin olduğuna iman ediyorsanız, o zaman tüm esaslarınızı Kur'an'dan ve peygamberden alın. İki yüzlü olmayın. Kur'an, kitabın rahmet olduğunu söylüyor. Sizi başka ideolojilerden, sapıklıklardan, şunlardan, bunlardan koruyacak yani. Kötü hayat tarzından sizi koruyacak. Yol bulamayacaksınız. İstikamet, bundan sonraki ayetlerde istikamet konusuna gelecek. Neden rahmetmiş yani, ona işaret var. Yani size istikamet gösterecek. Yanlış istikamete gidersen, uçuruma doğru gidersen,
Biri sana derse ki istikamet o değil, istikamet şu. Bu rahmet değil midir? Bu iyilik değil midir? Bunun sonu uçurumdur. Gel buradan git. Buradan hedefine varırsın dese bu iyilik değil midir? İmtihandaki talebeye birisi doğruyu söylese, öyle yapma o yanlış, doğrusu şudur dese, bilen birisi, iyi niyetli birisi, bu yardım değil midir, insanlık değil midir, rahmet değil midir, merhamet değil midir? Allah şu uçsuz bucaksız kainatta, şu çölde, kalmışız böyle meydanda, bize yol gösteriyor. Bundan daha büyük rahmet olur mu? Şu uçsuz bucaksız çölde nereye gideceğimizi bilemiyoruz. Su diyoruz, yemek diyoruz, çölün ortasında kalmışız. Nereye baksak aynı, acaba nereye doğru gitsek bilemiyoruz. Ve bize biri geliyor diyor ki şöyle git, şurada bir köy var, bir şehir var, git kurtulursun. Vay Allah razı olsun demez misiniz? Hatta elini ayağını öpmez misiniz? Peygamberin eli ayağı öpülmelidir. Rahmettir. Uçsuz bucaksız bir çölde ne yapacağını bilemiyorsun. Milleti nasıl adam edeceksin bilemiyorsun. Nefisler nasıl terbiye olur bilemiyoruz. Medeniyet nasıl kurulur? Hangi suça nasıl bir ceza verilmeli acaba? Bilemiyoruz. Yap boz, yap boz. Deneme tahtasına çevirdiler memleketi. Her sene kanun değişiyor. Bu daha doğru diyorlar, kanun değiştiriyorlar. Daha beş beter oluyor. Anlamıyor musun? Sen insanı tanımıyorsun.
İnsanı tanıyandan bir rehbere, bir kılavuza ihtiyacın var. Ve o kılavuzu sana Allah gönderiyor. Bu rahmet değil midir?
Göndermeseydi derdin ki ben kılavuzum yok ki ben ne yapayım? İşte gönderildi. Peygamber gönderildi, kitap gönderildi. Rahmet olarak görmüyor, zahmet olarak görüyorlar. Baş belası olarak görüyorlar. İrtica diyorlar Kur'an'a. Geriye gidiş yani. Geriye gidiş öyle mi? Yani 1400 sene evveline gitmek istemiyoruz diyorlar. Peki nereye gitmek istiyorsun? Daha evveline gittiğinin farkında mısın? Daha evveline gidiyorsun sen. 1400 sene de değil. Sen daha evveline gidiyorsun. Asıl irticacı sensin.
Senin şu savunduğun nizamı Mekke'nin müşrikleri savunuyorlardı.
Mekke'nin müşrikleri daha evvel, İslam'dan daha evvel onlar, sen onların peşinden gidiyorsun. Şimdi söyle bakayım, kim daha geriye gidiyormuş? Hazreti Peygamber'den evvelki dönemi istiyorsun. Cahiliye hayatını istiyorsun. Vahiy olmaksızın yaşamak istiyorsun. Allah'tan bir kılavuz olmadan, rehber olmadan yaşamak istiyorsun. Onlara benziyorsun. Onlara peygamber gelmemişti, kitap gelmemişti. O yüzden öyle yaşıyorlardı. Sen de onlar gibi olmak istiyorsan eğer, bilesin ki asıl irticacı sensin, asıl gerici sensin. Biz evet Hazreti Peygamber'in dönemini özlüyoruz. O asrı cahiliyeyi asrı saadete dönüştürdü. Kızını diri diri toprağa gömenleri Hazreti Ömerler yaptı. Biz evet onu özlüyoruz. Sen neyi özlüyorsun? Sen putperestlerin hayatını mı özlüyorsun? Onlar gibi başıboş, serseri, kafasına göre takılan, öyle bir hayat mı istiyorsun? Kitap, iman ve rahmet olarak gönderilir.
imamdır, önüne geçilemez. Rahmettir, zahmet olarak görülemez. Baş belası olarak görülemez. O kitabı savunan İslamcılar baş belası olarak görülemez. Rahmet olarak görülmeli. Her bir İslam davetçisi her bir memleket için bir rahmettir. Her bir kitap, İslami bir kitap bir rahmettir. Her bir medrese bir rahmettir. Öyle göreceklerine baş belası olarak görüyorlar. Ne kadar vicdansızdırlar. Halbuki bu Müslümanlardan ne zarar görmüşler, bu kitaptan ne zarar görmüşler. Zarar gördülerse gördülerse ideolojilerden gördüler. Öyle olmadı mı? 12 Eylül öncesinde sağ sol olayları, 12 Eylül'den sonra da ırkçılık hadiseleri, ne zarar gördünüzse hep gayri İslami fikirlerden, ideolojilerden gördünüz. İslam'dan ne zarar gördünüz de böyle nefret ettiniz. Sizi yaratandan, sizi yaratanın kitabından, gönderdiği peygamberinden ve onun izinden giden Müslümanlardan ne zarar gördünüz? Bu Müslümanlar kime ne yaptılar da siz bu Müslümanları baş belası olarak görüyorsunuz? Kur'an diyor ki imamdır ve rahmettir bu kitap ve bu peygamber ve dolayısıyla bu kitap dünyada söz sahibi olmak zorundadır. Madem ki bu kitap imam olarak gönderilmiştir, o halde bu kitap tüm dünyada söz sahibi olmalıdır. O bir şey dediği zaman kimse bir şey dememeli. Çünkü imamdır o kitap. Nurdur ve rahmettir. O bir şey dediği zaman artık akan sular durmalı. Madem imam diyor Kur'an, kendi kelamını Allah kendi kitabına imam diyor. İmamın da önüne geçilemeyeceğine göre, o bir şey dediği zaman başka bir şey deme hakkın olmadığına göre, o halde bu kitap tüm dünyaya hakim olmalıdır. Allah Azze ve Celle buyurur ki, Allah sana bu kitabı indirdi ki ey Resulüm, bu kitabı sana indirdi. Niye indirdi? Namazı niyazı öğretesin diye değil sadece. Niye indirdi? لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye. Kitap niye indirildiğini bizzatihi kendisi açıklar. Kur'an niye indirilmiş? لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ Ey Resulüm sen bile bu kitaba göre hükmedesin diye. Yani bu kitap hükmetmek için gelmiş, hükmedilemez. Bu kitaba kimse hükmedemez. Bu kitap hükmeder. İnsanların başında hakim olmak üzere. Çünkü Allah hakimdir, hakimdir. Kitabı da öyledir. Kitap da hakimdir. Hikmetlidir ve hükmedendir. Kitabı imam ve rahmet olarak görmek zorundayız. Ve hâzâ kitâbun musaddık. Ve bu kitap da işte o kitabı tasdik eden bir kitaptır. Yani Kur'an da Tevrat'ı tasdik ediyor. Lisanen Arabiyyem. Arapça bir lisanla gönderilmiş. Eski önceki kitapları da tasdik eden. Neden gönderildi? لِيُنْزِرَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا O zalimleri inzar etmek, uyarmak için. Allah Azze ve Celle bu kitabını gönderdi. Bu kitap önceki kitabı hem tasdik ediyor hem de zalimleri uyarıyor. Aynı zamanda ve buşra lil muhsinin ve ihsan edenleri, iyi iş yapanları ve yaptığı işi güzel yapanları. Muhsin iki manaya da gelir. İhsan, güzel iş yapmak demek.
Güzel bir amel işlemek, bir hayır yapmak mesela ihsandır. Mesela ihsanda bulundu derler. Ama aynı zamanda yaptığı işi güzel yapmak manasına da gelir. Yani hem güzel iş yapmak, hayırlı bir iş yapmak, hem de o yaptığı işi de güzel yapmak manasına. Mesela diyelim ki böyle bir hizmet yerini bir kardeşimiz mesela tamir ediyor, elektriğini veya boyasını yapıyor mesela. Bu güzel bir iş, ihsan da bulunuyor, kendisi de muhsin olmuş oluyor. Güzel iş yapan insan. Ama eğer bu boyayı mesela yaparken güzel yapıyorsa, bu da muhsin olmaktır. Yani güzel iş yapıyor ve yaptığı işi de güzel yapıyor. İşte bu kitap neden gönderilmiştir? Önceki kitabı tasdik edici olarak ve Arapça bir lisan ile, yani ey Araplar, bu sizin için bir şereftir. Ey Mekke'nin müşrikleri, aranızdan bir peygamber çıkmış, daha ne istiyorsunuz? Allah Azze ve Celle onlara bir şerefe hatırlatıyor. İnsanların bakışına bir hata var. İnsanlar kendi içlerinden çıkanı şeref olarak göreceklerine kıskanırlar. Ama mesela eski insanlardansa, ölmüş birisi ise mesela onunla övünürler. Ölmüş birisi ise, hatta onun mezarı bile olsa orada, onunla övünürler. O zatın mezarının o şehirde olması, o şehir için bir gurur kaynağı olur. Fakat o zat hayatta olmuş olsa, belki etrafındaki birçok insan onu reddeder, ona düşmanlık yapar. Onunla övünmesi gerekirken. İşte Allah Azze ve Celle burada onlara bunu hatırlatıyor. Lisanen Arabiye derken, yani ey Araplar, övünmeniz lazım. Son kitap sizin lisanınızla gönderildi. Daha ne istiyorsunuz? Evvela sizin kabul etmeniz gerekir. Size şeref bu. Ama onlar öyle bakmıyor. Kendi içlerinden çıktığı için kabul etmek istemiyorlar. Yani sen düne kadar bizim gibi bir insandın, şimdi böyle mi oldun? Hayır, zaten dün de senin gibi değildi. Dün de zaten senden farklıydı. Çocukluğundan beri de farklıydı. Kendi içlerinden bir büyük insanın çıkmasına gönülleri razı olmuyor. Kıskançlık. Geçmiş biri insanlardan birisi ise ona razı oluyorlar. Çünkü o zaten ölmüş gitmiş. Onunla mücadele edecek değil kendisi. Bir ölüyle mücadele edecek değil. O yüzden onlarla övünürler. Ama hayatta olan birisi ise onunla rekabete girer. Düşmanlık taslarlar. Allah Azze ve Celle diyor ki, bu kitap Arapça olarak gönderildi. Evvela siz Arapların bunu kabul etmesi gerekmez mi? Sizin için bir şeref bu. Kur'an olmasaydı Arapça biter giderdi. Araplar bu kadar dillerini ihmal ettikçe, dillerini kurallarına göre kullanmadıkça, ammice denilen uydurukçayı konuştukça, Kur'an'ın, Kur'an da olmayıverseydi, Araplar zaten Arapçayı korumadılar, ammiceyi yaygınlaştırdılar, bambaşka bir dile dönüştürdüler Arapçayı. Bir de Kur'an fasih olarak gelmiş olmasaydı, Arapçayı muhafaza edemezlerdi. Allah Azze ve Celle, bu kitap Arapça bir kitap olarak indirildi. Geçmiş kitabı da tasdik ediyor, inkar da etmiyor. Ve zalimleri de inzar ediyor, onları uyarıyor. Yani zalim misiniz? Niye rahatsız oluyorsun? Demek siz de zalimsiniz. Şirk içinde olanlar zalimdir. Zalimleri uyarmak için bu kitap gönderildi. Rahatsız olmanız neden? Demek ki zalimsiniz. ve buşra lil muhsinin, muhsinleri, iyilik yapanları ve güzel iş yapanları müjdeleyen bir kitap bu kitap. Siz neden rahatsız oluyorsunuz?
Allah Azze ve Celle hem kitabın gönderiliş gayesini söylemiş oluyor bize. Bu kitap zalimleri uyarır ve muhsinlere de müjde verir. Demek İslam davetçileri de zalimleri uyarmalı, müminlere de müjde vermeli, kitabın usulünü takip etmeli. Hem Allah Azze ve Celle kitabın görevini de bize anlatmış oluyor bu şekilde, hem de onların aklını başına getirmeye çalışıyor. Ve işte böyle olmayanlar, hakka uymayanlar olduğu gibi bir de hakka uyanlar, gösterilen istikamete uyanlar var. Böyle davranmayıp istikamete uymuş olanlar, onlar ne olacak? Muhsinler, muhsinler, kimlerdir o muhsinler? İstikameti tutturmuş olanlar. O istikamet mevzuuna daha sonra devam etmek istiyorum. Bugünlük burada bırakalım. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi İslam medeniyetine ulaşmayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Lillahi Teala'l-Fatiha.